Ayrım 23, Kara Kutu Soner Yalçın, sayfa 196. Gerek Harvard, gerekse Massachusetts Hastanesi Profesör Biederman hakkında soruşturma açtı. Ne oldu diye sormayın. Profesör Biederman hala görevlerinin başında. Peki asıl suçlu kim bulundu? Rebecca Riley'in annesi Caroline ile babası Michael işsizdi. Sosyal güvenlik yasasından yararlanıp kızlarını 2 yaşında Tufts New England Tıp Merkezi'ne götürmüşlerdi. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB ve bipolar bozukluk tanısı burada konmuş, reçete burada yazılmıştı. Anne Caroline Riley 9 Şubat 2010'da kızının ölümünde ikinci derecede cinayetten suçlu bulundu. 15 yıl içinde şartlı tahliye olasılığıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Baba Michael Riley 27 Eylül 2010'da kızının ölümünden birinci dereceden suçlu bulundu ve şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Profesör Biederman'a inanıp teşhis koyup reçete yazan Dr. Kayoko Fuji çocuk psikiyatri olarak çalışmaya devam ediyor. Ders alınıyor mu? İlaç endüstrisinin son 25 yıldaki hedeflerinden biri öğretmenler ve itibarıyla okullar. Fast food tarzıyla okullara sızdılar. Bunun ilk adımını DSM-4 psikolojik tanı kılavuz rehberine koydular. Öğretmen değerlendirme ölçeği, yani çocuklara ilk teşhisi öğretmenler koymalıydı ve doktorlara yönlendirmeliydi. Öğretmenler hasta tespit edici oluverdi. Washington DC'de 491 doktorun yaptığı çalışmada kendilerine gelen çocuklardaki DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluk tanısının neredeyse yarısı ilk önce öğretmenler tarafından konmuştu. Ki bazı ülkelerde öğretmenlere öğrencilerin fiziksel ve mental performansı artıran psikostimülan ilaçlar verme rolü yükledi. Hem antidepresan Adderall üreticisi Şair İlaç Şirketi hem de antidepresan Ritalin üreticisi Novartis İlaç Şirketi. Öğretmenler için özel kaynaklar, rehber kılavuz içeren eğitim web siteleri kurdu. Novartis Ebeveynler Sorarsa başlıklı bölümde öğretmenlerin ilgili ebeveynlere verebilecekleri yanıtları yazdı. DEHB için ilaç ve diğer tedaviler hakkında doktorun tıbbi tavsiyelerini anlamanın ve takip etmenin kendileri ve çocukları için önemli olduklarını açıkça belirtin. DEHB çocuğun ilaç almasını ve uzun süre danışmanlık almasını gerektirebilecek ciddi bir durumdur. Şair İlaç Şirketi'nin yıllık ücretsiz uzmanlara sor DEHB yardım hattı var. Novartis İlaç Şirketi ABD'de Ulusal Okul Hemşireleri Birliği ile işbirliği içinde 11 bin okul hemşiresine DEHB tedavisi hakkında bilgi içeren kaynak seti dağıttı. Yazdım. ABD'de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar ve yetişkinler ÇAD kuruluşu var. Bu örgütün toplam gelirinin %22'sini ilaç şirketleri veriyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Ulusal Dikkat Eksikliği Bozukluğu Bilgi ve Destek Hizmeti ADDISS öğretmenler için eğitim programları veriyor. Bu kuruluşta Janssen Cilag, UCB Pharma ve Eli Lilly'den fon alıyor. Amerikan FDA'in şiddeti tetiklediğini açıkladı 10 ilacın 5'i antidepresan ilaçlar grubundan. Şiddeti arttırdığı tespitli ilaç listesinde bulunan diğer ilaçların ise çocuklarda sıklıkla yazılan ve ilgi eksikliği olarak tanımlanan hastalık grubu için üretilen ilaçlar olması vicdanları nasıl rahatsız etmez? Üstelik National Institute of Mental Health, ABD Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, 2006 yılında yaptı okul öncesi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, PATS tedavisi araştırmasında 0-6 yaş grubunda 6 yıl sonraki takipte kullanılan ilaçların şikayetleri azaltmadığı benzeri yığınla araştırma verisi varken. Katliamların sebebi. Antidepresanlar genellikle aylar süren uzun süreli bir kullanım gerektiriyor çünkü etkisini haftalar sonra gösteriyor. Bu süreç bağımlılığa yol açabiliyor. Bu da özellikle gençlerde şiddet intihar eğilimini tetikliyor. Bu bilinmesine rağmen çocuk ergenlik çağının basit gerilimlerini mi yaşıyor, dayıyorlar ilacı. Dipnot. Ah nedir bu gençlerin çektikleri? Fransa Sağlık Ajansı ANSM, ülkede sivilce ergenlik akne tedavisinde kullanılan Diane 35 ve jeneriklerinin ruhsatlarını askıya alıp piyasadan çekti. Doğum kontrol hapı olarak da satılıyordu. Londra King's College Üniversitesi'nin 21 bin insanın medikal kayıtlarını inceleyerek ulaştığı sonuçlara göre bazı ilaçlar. Mani ve bipolar bozukluk potansiyeli taşımakta. Kemik kırılma riski iki kat yükseliyor. Kalp hastalığı ve felç riskini arttırmakta. Bu ilaçlar intihar ve şiddet düşüncelerini tetikleyerek geçmişte sayısız örneği olan kıyımlara zemin hazırlıyor. Sık sık medyada haber yer alıyor, görüyorsunuz. Okuduğu liseyi ya da üniversiteyi silahla basıp öğrencileri, öğretmenleri katleden çocukların trajik olaylarını. Saldırgan gençlerin antidepresan kullanıp kullanmadığı üzerinde çok az duruluyor. Biliniyor ki antidepresanlar hem kullanıldığı sırada ve hem de ilaç ani olarak kesildiğinde intihar veya düşmanca hareketler, saldırganlık gibi çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Bu konuda yapılmış belgeseller var. Public Schools Pushing Drugs, devlet okulları uyuşturucu ilaçlara mı itiliyor gibi. Bazı olayları anımsatmama izin veriniz. 1 Aralık 1997, 14 yaşındaki Michael Carniel 3 öğrenciyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Psikiyatrik ilaç tedavisi görüyordu. 25 Mart 1998, 13 yaşındaki Mitchell Johnson ve 11 yaşındaki Andrew Golden bir öğretmen 4 öğrenci öldürdü, 11'ini yaraladı. Johnson psikiyatrik ilaç tedavisi görüyordu. 21 Mayıs 1998, Almanya'da 15 yaşındaki çocuk annesini, babasını ve 2 öğrenciyi öldürdü, 25 kişiyi yaraladı. Psikiyatrik ilaç kullanıyordu, Prozac. 20 Nisan 1999, 18 yaşındaki Eric Harris ve 17 yaşındaki Dylan Klebold, 12 öğrenci ve 1 öğretmen öldürdü, 24 kişi yaralandı, intihar ettiler. Harris, Zoloft ve Luvox kullanıyordu. 22 Mart 2001, 18 yaşında Jason Hoffman bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Psikiyatrik ilaç kullanıyordu. Celexa ve Effexor. 15 Nisan 2001, 16 yaşındaki Corey Basgard 23 öğrenci ve bir öğretmeni rehin aldı. Yaralanma veya ölüm olmadı. Psikiyatrik ilaç kullanıyordu. Paxil ve Effexor. 26 Nisan 2002, Almanya Erfurt kentinde 19 yaşındaki bir öğrenci, 12'si öğretmen, 2'si öğrenci, 16 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Psikiyatrik ilaç kullanıyordu. 21 Mart 2005, 16 yaşında Jeff Weiser 9 kişiyi öldürdü ve 7 kişiyi yaraladı, sonra intihar etti. Psikiyatrik ilaç kullanımı Prozac. Aynı gün yine ABD'de Red Lake kasabasında bir lisede genç bir saldırgan intihar etmeden önce 5 liseli 9 kişiyi öldürdü. Liste uzayıp gidiyor. 3 Ekim 2006, ABD Pensilvanya eyaletindeki bir Amish okulunda silahlı saldırgan 5 kız çocuğunu öldürdü, 6'sını ağır yaraladı. 16 Nisan 2007, ABD Virginia eyaletinin Blacksburg kentindeki Virginia Tech Üniversitesi kampüsünde bir saldırgan intihar etmeden evvel 32 kişiyi öldürdü. 7 Kasım 2007, Finlandiya Helsinki'nin kuzeyindeki Tuusula'da bir lisede ateş açan 18 yaşındaki bir genç intihar etmeden önce 7 öğrenci ve okul müdiresini öldürdü. 23 Eylül 2008, Finlandiya Kauhakoji bölgesinde bir öğrencinin intihar etmeden önce ölüm saçtığı bir lisede 10 kişi öldü. Psikiyatrik ilaç kullanıyordu. Liste çok uzun. Virginia Üniversitesi 16 Nisan 2007 32 ölü. Sandy Hook İlkokulu 14 Aralık 2012 26 ölü. Stoneman Douglas Lisesi 14 Şubat 2018 17 ölü. Texas Üniversitesi 1 Ağustos 1966 14 ölü. Columbia Üniversitesi 20 Nisan 1999 13 ölü. Her şiddet eyleminin sebebi antidepresan yan etkisi denemez kuşkusuz. Ama ilaçların çocuklar üzerinde etkili olup olmadığı neden pek gündeme getirilmiyor? Fransa, Almanya, İspanya, Arjantin, Brezilya, Meksika, Kanada ve ABD'de 17 yaşına kadar çocukların antidepresan kullanma oranları ile ilgili olarak yapılan araştırma, çocuklarda sakinleştirici kullanımının İngiltere'de olduğu kadar hızlı olmasa da bütün bu ülkelerde de artış gösterdiğini ortaya çıkardı. İlaç kullanımının en yavaş arttığı ülkeler ise %13 ile Kanada ve Almanya'ydı. Ya Türkiye? Veri yok. Türkiye'de son dönemde benzer toplu katliamlar, cinayetler ve intihar vakalarıyla karşılaşıyoruz. Ancak bu olayların sebepleri arasında depresan ilaçlarının kullanıp kullanılmadığına dair araştırma yok. Çünkü bu ilaçlar çok masum algısı var. Oysa bu ilaçlar mutluluk hapı değil, kimi ağır yan etkilere sahip, uzun süre kullanılması zorunlu olan antidepresan ilaçların bağımlılık yapma riski yüksek. İlaç kutularının içinden çıkan prospektüsü okursanız genellikle yan etki olarak kilo alımı, iştahsızlık, mide bulantısı, sürekli uyku hali, sersemlik, cinsel isteksizlik, ağızda kuruluk, kabızlık ve ishal gösterilir. Oysa yan etkileri saymakla bitmez. Amerikan FDA bile kendisini kurtarmak için 2004'ten itibaren tüm antidepresan ilaçlara siyah kutu uyarısının konulmasını şart koştu. Sebebi özellikle 18-24 yaşları arasındaki genç yetişkinlerin intihar eğilimi riskinin artmasıydı. Meselenin şakaya gelir yanı yok. Örneğin Profesör Doktor Canan Karatay en yakınını kaybetti. Günümüzde peynir ekmek gibi antidepresan kullanılıyor. Tabii ki işe yaradığı da oluyor ama kişiliği bozduğu, intihara sürüklediği de oluyor. Ben iki aile büyüğümü antidepresan yüzünden kaybettim. Biri abimdi, intihar etti deyip sözlerini şöyle sürdürdü. Abim depresyona girdi, bu da normal. Normal olmayan depresyon yaşıyor diye dönemin en önemli hekimlerinin ona 3 ayrı antidepresan vermesi. Bu ilaçlar onu kötü etkiledi, sonunda da intihar etti. 26 Ocak 2013, Bayburt Üniversitesi Rektörü Gökhan Budak ailesinin de evde olduğu sırada intihar etti. Budak antidepresan kullanıyordu. 18 Mart 2010, Erzincan Üniversitesi Rektörü Erdoğan Büyükkasap evde yalnızken bir not bırakarak intihar etti. Rektörün antidepresan kullandığı ortaya çıktı. Dipnot, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın temporal lob epilepsi tedavisi gördüğü ve ağırlaşan komplikasyonlar nedeniyle ağır stres altında olduğu için intihar ettiği açıklaması yapıldı. Hangi antidepresan ilacı kullanıyordu acaba? Bu ilacın intiharında etkisi var mıydı? Hiç üzerinde durulmadı. Uzatmaya gerek yok. Artık sıklıkla okuyorsunuz bu haberleri. İnsan şunu düşünmeden edemiyor. İnsanoğlu büyük savaşlar gibi yıkımlar yaşamamasına rağmen intihar vakaları 1980 yılından bugüne %67 oranında neden arttı? Sebebi neoliberalizmin insanları baskılaması mı? Neoliberalizmin vahşi ilaç pazarı mı? Her ikisi de mi aslında? Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada 40 saniyede bir kişi intihar ediyor. Türkiye'de antidepresan ilaçlarının satılmaya başlandığı 1974'ten 1999 yılına kadar intihar sayısı 1000 kişide 2.28 iken 2018'de sayı 1000'de 3.94 oldu. Sadece geçen yıl ölümle sonuçlanan 3161 intihar vakası var. Ekonomik sıkıntı gibi birçok sebebi var kuşkusuz ama ilaçların yan etkisi yoktur denemez. Farmakoloji uzmanı öğretim üyesi Profesör Esra Sağlam, antidepresanların doğrudan beyindeki santral sinir sistemini etkileyen bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayarak, antidepresanlar intihar ettirebilir ama her vakada suçu ilaçlara yüklemek yanlış olur dedi. Aman ilaçların üzerine gölge düşmesin. Ne korkuttular gazetecileri, akademisyenleri. Dipnot. Gerçi cesaretli olanların başına ne çorap örülüyor. İşte David B. Werner, biyolog eğitimci. Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Kürsüsü'nde öğretim görevlisi. Meksika'dan Hindistan'a, İran'dan Bangladeş'e kadar birçok ülkede halk sağlığı çalışmalarında danışmanlık yaptı. Köylerde özellikle engelli çocuklar için çalışmalar yaptı. Uluslararası Halk Sağlığı Konseyi'nin kurucu üyesi oldu. Don de Nohay Doktor, yani doktorun olmadığı yerde kitabını yazdı. Gittiği ülkelerde sağlık emekçilerini örgütlemeye çalıştı. Halk sağlığı enstitüleri kurdu. Sonra başına ne geldi biliyor musunuz? Kurduğu Hesperian Vakfı'nda Meksikalı çocukları taciz ettiği yalanıyla karalandı. Sınır dışı edildi, dosya kapatıldı. Türkiye'nin önde gelen farmakoloji uzmanı Profesör Cankat Tulunay yıllardır akıllı ilaç konusunda çalışmalar yapıyor. Dedi ki, yapılan yeni araştırmada antidepresan kullanımı genel popülasyonda ölümleri arttırmakta. Son senelerde yapılan birçok araştırma antidepresanların iddia edildiği kadar etkili olmadığını, hafif ve orta şiddetteki depresyonlarda hiçbir etkileri bulunmadığını ve fakat ölüm dahil çok ciddi yan etkileri olduğunu ortaya koydu. 17 araştırmada antidepresanların genel popülasyondaki ölüm oranına, kalp damar hastalığına etkileri değerlendirildi. Antidepresanlar genel popülasyonda ölüm riskini %33 arttırırken %14 yeni kalp damar hastalığına sebep oluyordu. Profesör Gülümser Heper de antidepresan kullanımı tehlikesine dikkat çekenlerden. Valium, Ativan, Xanax gibi ilaçların reçetelenmesi 1996 yılından 2013 yılına kadar tam 3 kat artarken yüksek doza bağlı ölümler aynı sürede 5 kat arttı. Acil servislere psikiyatrik ilaçların yan etkileri nedeniyle gelen insanların oranı 6 yılda 4 kat yükseldi. Zira benzodiazepin grubu bu ilaçlar yüksek bağımlılık potansiyeli yanında alkol ve diğer psikiyatri ilaçlarıyla kombine edildiğinde öldürücü potansiyeli var. Üstelik ilaçların sadece tek başlarına etkileri yok. Hangi ilaçlarla da kullanıldığı önemli. Örneğin Ekim 2016'da FDA vücutta morfin gibi etki gösteren opioid, yani kodeinli ağrı kesiciler, öksürük şurupları gibi depresyon yapan ilaçların etken maddesi benzodiazepin, yani Xanax, Rivotril, Diazem, Nervium, Ativan gibi ilaçlarla beraber kullanılmasının çok ciddi yan etkilere ve ölüme sebep olacağını açıkladı. İlaç hakkında açıklamaları bu kadar, daha derini yok. Bir kişiye o kadar çok ilaç reçete ediliyor ki, tek ilacın yan etkisinden çok ilacın yan etkisine maruz kaldı insanoğlu. Daha acıklısı, bilimsel çalışmalar intihar vakalarına değil, intihar düşüncesi ve davranışına dikkat çekiyor. Kötü yan etkili sonuçlar ortaya çıktığında şunu diyorlar: ama onlar eski nesil antidepresanlar, piyasaya sürülen son nesil antidepresanların yan etkileri hemen hemen yok gibidir. Üzüntü, değersizlik veya suçluluk duygusu gibi depresyon vakalarında verilen serzon, yani nefazodon, sarılık ve karaciğer iflasına yol açan yan etkisi sebebiyle daha yeni toplatıldı. Ki bu antidepresanı üreten Amerikan ilaç şirketi Bristol Myers Squibb, dünyada depresyon anketlerinin en önemli sponsoru. Dipnot: Squibb şirketi 1858'de Edward Robinson Squibb tarafından New York Brooklyn'de kuruldu. William McLaren, Bristol ve John Ripley, Myers 1887'de New York Clinton ilaç firmasını satın aldı. Bu şirket Myers'ın ölümünden sonra 1899'da adını Bristol Myers Corporation olarak değiştirdi. İpana diş macununu bunlar çıkarıyordu. İki şirket 1989'da birleşti. 2000 yılında arka arkaya mali operasyon geçirdi. Forbes 2013 yılında en iyi ilaç şirketi seçti. Şirket karşımıza bakalım daha nerelerde çıkacak? Yılda 20 milyar dolar kazancı olan bu küresel Bristol Myers Squibb şirketi para vermesin de kim versin? Herhalde sonuçlar konusunda insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme anlamına gelen psikolojik manipülasyon yapmıyor değil mi? Yanıtı şöyle vereyim. Uluslararası Psikiyatrik Epidemioloji Konsorsiyumunu kuran Harvard Üniversitesi'nden Profesör Ron Kessler'a göre anket çalışmalarında öyle yönlendirmeci sorular soruluyor ki bu yanıtlara göre herkes zihin hastası sayılıyor. Dipnot, Türkiye'de ruh sağlığı ile ilgili ilk alan çalışması 1963 yılında Türkiye Akıl Hıfzı Sıhhası Cemiyeti'nin yaptığı ve 10 bin kişinin tarandığı çalışmaydı. Sponsoru kimdi? Avrupa Birliği İlaç Ruhsat Kurumu, EMA, daha birkaç yıl önce depresyon tedavisinde kullanı iki ilacı, Venlafaxin ve eski Talopram test sonuçlarında manipülasyon yapıldığı için toplattı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 204.